Ayrım 43, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 425. Beşinci kısım, İntikam benimdir dedi Tanrı. 33. bölüm, 1 Mayıs 1945 Salı. Pino ve Carletto 02.55'te Hotel Diana'ya yaklaştıklarında birkaç saat önce sızdıkları sırada olduğu kadar sarhoşlardı. Tek fark şimdi midelerinin bulanıyor ve başlarının çatlıyor olmasıydı. Öte yandan Adolf Hitler ölmüştü. Nazi Führer Berlin'deki yeraltı sığınağında kendini vurmuş, Mussolini ile Petacci'nin Piazzale Loreto'da sallandırıldığı günün ertesinde metresiyle birlikte intihar etmişti. Pino ve Carletto önceki gün öğleden sonra haberleri duymuş, Bay Beltramini'nin viski şişelerinden birini bulmuşlardı. Meyve ve sebze standına çekilip Hitler'in ölümünü kutlamış, birbirlerine savaş hikayeleri anlatmışlardı. ''Anna'yı gerçekten onunla evlenecek kadar sevdin mi?'' diye sordu Carletto bir zaman sonra. ''Evet'' dedi Pino ve Anna'yı her düşündüğünde içini kaplayan o saf duyguları kontrol etmeye çalıştı. ''Günün birinde başka bir kız bulacaksın'' dedi Carletto. ''Onun gibisini bulamam'' dedi Pino gözleri yaşararak. ''O farklıydı Carletto. O, bilmiyorum, eşi benzeri yoktu. Annemle babam gibi. Özel insanlar'' dedi Pino başını onaylarcasına sallayarak. ''İyi insanlar, çok iyi insanlar.'' Biraz daha içki içtikten sonra Bay Beltramini'nin en güzel esprilerini birbirlerine yeniden anlatarak güldüler. Bombardımanın ilk yazında tepede geçirdikleri ve babalarının kusursuzca müzik yaptıkları o gece hakkında konuştular. Sayısız şeye ağladılar. Saat 11 olduğunda şişeyi bitirmişler, sarhoş olup kendilerini kayıtsızlığın ve anlamsızlığın kollarına bırakmış ama yeterince uyuyamamışlardı. Onları 3,5 saat sonra uyandıran şey çalmakta olan bir alarmdı. Mahmur gözlerle köşeyi döndüklerinde Pino Albert dayının eski Fiat'ını Hotel Diana'nın önünde park halinde gördü. Yepyeni lastiklerini tekmeleyip hayranlıkla baktıktan sonra arabaya bindiler. Savaşın sona erişinin kutlandığı partinin hızı düşmüştü. Birkaç çift gramofonda çalan çizik ve bozuk plak eşliğinde yavaşça dans ediyordu. Onbaşı Daloya, Sofia ile sarmaş dolaş halde merdivenlerden çıkarken ikisi de kıkırdıyordu. Pino ikilinin gözden kaybolmasını bekledi. Binbaşı Knebel, resepsiyonun arkasındaki kapıdan çıkıp onları gördüğünde gülümsedi. ''İşte buradasınız. Eski dostum Pino'ya ve Carletto'ya güvenebileceğimi biliyordum. Sizden ne isteyeceğimi anlatmadan önce size birkaç hediye vereceğim.'' Binbaşı resepsiyonun arkasına doğru eğilip yepyeni iki Thompson döner şarjörlü makineli tüfek çıkardı. Knebel başını yana eğdi. ''Hafif makineli tüfek kullanmayı biliyor musunuz?'' Pino sızdığı andan beri ilk kez kendini tamamen uyanık hissetti ve şaşkınlık içinde makineli tüfeğe baktı. ''Hayır'' dedi. ''Hiç bilmiyorum'' dedi Carletto. ''Gerçekten kolaydır'' dedi Knebel tüfeklerden birini yere koyup döner şarjörü açmak için sürgüyü çekerek. ''Şarjörde hali hazırda 50.45 ACP mermi var.'' Tüfeği tezgaha bıraktıktan sonra fişek yatağını temizleyip silah kabzasının arkasındaki ve üstündeki mandalı gösterdi. ''Güvenliğiniz için'' dedi. ''Ateş etmek istediğinizde bu mandalı öne doğru itin. Güvende olmak istediğinizde de geriye doğru itin.'' Binbaşı Thompson'ı sağ eliyle arka kabzayı, sol eliyle de ön kabzayı tutarak yeniden ayarladı. Dipçiyi sert bir şekilde göğsüne dayamıştı. ''Ateş edişinizi kontrol etmek istiyorsanız bu üç temas noktası çok önemli. Yoksa silah geri teper ve namlunun ucu dört bir yanı tarar. Bunu kimse istemez değil mi? O yüzden iki elinizi de kabzaların üstüne yerleştirdikten sonra dipçiyi kalçanıza bastırın. Üç temas noktası. Kalçamı silahla birlikte nasıl çevirdiğimi görüyor musunuz?''
''Ya arabanın içinden ateş etmemiz gerekirse?'' diye sordu Carletto.
Knebel tüfeği sıkıca omzuna bastırdı. ''Üç nokta.
Omuz, yanağım dipçikte, iki el, kısa atışlar. Gerçekten bilmeniz gerekenler bu kadar.
Pino öteki tüfeği aldı. Thompson'ın ağır ve kompakt oluşu hoşuna gitmişti. Kabzaları tuttu, sıkıca vücuduna bastırdı ve Nazilere kurşun yağdırdığının hayalini kurdu.
''Yedek mermileriniz'' dedi binbaşı, iki kampanayı tezgaha koyarak. Elini cebine sokup bir zarf çıkardı. ''Bunlar belgeleriniz. Müttefiklerin tuttuğu bütün kontrol noktalarından bunlarla geçeceksiniz. Sonrasında kendi başınasınız.''
''Ne yaptığınızı söyleyecek misiniz?'' diye sordu Carletto.
Knebel gülümsedi. ''Bir Amerika dostunu Brenner geçidinin üstüne çıkaracaksınız.''
''Brenner mi?'' dedi Pino, önceki gün Albert dayının söylediği bir şeyi hatırlayarak.
''Brenner hala savaşta, orada anarşi var. Gerillalar Avusturya'ya kaçmaya çalışan Alman kafilesinden olabildiğince çok askeri pusuya düşürüp öldürmeye çalışıyor.''
Knaber'in yüzü donuktu. ''Dostumuzun sınırda olmasına ihtiyacımız var.''
''O halde bu bir intihar görevi?'' dedi Carletto. ''Bu zorlu bir görev'' dedi binbaşı. ''Ama size bir harita vereceğiz. Okuyabilmeniz için fener de var. Harita müttefiklerin en büyük kontrol noktalarını gösteriyor. Müttefiklerin ele geçirdiği topraklardan A4'ün kuzeyi Bolzano'yu gösterene kadar ayrılmayacaksınız.''
Carlotta kısa bir sessizlikten sonra ''Bunu yapmak için iki şişe şaraba ihtiyacım olacak'' dedi.
''Şunu dört yapalım'' dedi Knebel. ''Parti yapın, gürültü etmeyin yeter.''
Pino bir şey söylemedi. Carletto ona baktı. ''Sen olsan da olmasan da ben gidiyorum.'' Pino eski dostunun gözünde daha önce hiç şahit olmadığı bir coşku gördü. Carletto savaşa gidip ölmeye can atıyordu. Savaşla intihar. Bu düşünce Pino'nun da hoşuna gitmişti.
''Tamam, o halde oraya kimi götüreceğiz?'' dedi Pino Knebel'e bakarak.
Binbaşı ayağa kalktı ve tezgahın arkasındaki kapıdan çıkıp gözden kayboldu. Kısa bir süre sonra kapı yeniden açıldı ve Knebel arkasında siyah iş giysileriyle siyah trench coat giymiş bir adamla geri döndü. Adam kahverengi fötür şapkasını gözlerinin üstüne kadar çekmişti. Sol bileğine kelepçelenmiş kocaman dikdörtgen deri bir valizi zar zor çekiştiriyordu. Binbaşı Knebel ve adam tezgahın arkasından çıktılar.
''Sanırım ikiniz birbirinizi tanıyorsunuz.'' dedi Knebel.
Adam başını kaldırıp fötür şapkasının kenarının altından Pino'nun gözlerine baktı. Pino şaşkınlıktan küçük dilini yutmuştu. Öfke bütün benliğini ele geçirirken geriye doğru bir adım attı.
''Bu adam!'' diye bağırdı Knebel'e. ''O nasıl Amerika'nın dostu olabilir ki?''
Binbaşının yüz ifadesi sertleşti.
''General Layers bir kahramandır Pino.''
''Kahraman mı?'' dedi Pino yere tükürmek isteyerek. ''O Hitler'in köle efendisiydi. İnsanları ölüme sürükledi binbaşı. Gözümle gördüm, kulaklarımla duydum. Hepsine şahit oldum.'' Knebel duydukları karşısında şaşırarak Nazi generaline baktı.
''Pino, bunun doğru olup olmadığını ben bilemem. Ama bana gelen emirler onun korunmayı hak eden bir kahraman olduğunu söylüyor.''
Layers konuşulanlardan tek kelime anlamadan öylece dikiliyor, Pino'nun hakir gördüğü bir keyifle onları izliyordu. Pino bunu yapamayacağını söyleyeceği sırada aklına çok daha tatmin edici bir fikir geldi. Anna'yı ve Dolly'yi düşündü, bütün köleleri düşündü ve en doğrusunun bunu yapmak olduğuna karar verdi. Sonuçta Tanrı'nın Pino Lella için bir planı vardı. Pino sevecen bir ifadeyle gülümsedi.
''Man General, valizinizi taşıyayım mı?''
Layers sert bir şekilde başını iki yana salladı.
''Valizi kendim taşırım, teşekkürler.''
''Hoşçakalın binbaşı Knebel'' dedi Pino.
''Döndüğünde beni bul dostum'' dedi Knebel. ''Senin için başka planlarım var. Burada olacağım ve sana tüm bunları anlatmayı bekleyeceğim.''
Pino başıyı da onayladığında Amerikalı binbaşıyı ya da Milano'yu bir daha asla görmeyeceğinden emindi. Makineli tüfeğini alıp otelden çıkarken Layers de onu takip ediyordu. Fiat'ın arka kapısını açıp yanında dikildi. Layers Pino'ya baktıktan sonra valiziyle arka koltuğa zar zor oturdu. Carletto ön yolcu koltuğuna oturup Thompson'ı bacaklarının arasına yerleştirdi. Pino direksiyonun başına geçip makineli tüfeğini Carletto ile vitesin arasına sıkıştırdı.
''Benim tüfeğime de göz kulak ol.'' dedi Pino. Aynadan şapkasını kenara koyup demir grisi saçlarını parmaklarıyla geriye tarayan Layers'e bir bakış atarken. ''Sanırım bu şeyi kullanabilirim.'' dedi Carletto parmağını makineli tüfeğin yağlı yüzeyinde hayranlıkla gezdirerek. ''Gangster filmlerinde nasıl yapıldığını görmüştüm.'' ''Bilmen gereken tek şey.'' dedi Pino ve kontağı çevirdi. O arabayı kullanırken Carletto da fenerin ışığında haritayı okuyarak yol tarif etti. Rota Piazzale Loreto'ya geri döndükten sonra şehrin doğudaki sınırlarına gidiyordu. İlk ABD ordu kontrol noktasına burada rast geldiler. ''En büyük Amerika'' dedi Pino elinde fenerle penceresine gelen şüpheci askere. Pino içinde belgelerin bulunduğu zarfı askere uzattı. Asker belgeleri zarfın içinden çıkarıp feneri tutarak inceledikten sonra çenesini geriye doğru bastırdı. Belgeleri hızla katladı, zarfın içine tıkıştırdı ve gergin bir tavırla konuştu. ''Tanrım, o halde dümdüz devam edebilirsiniz.'' Pino belgeleri göğüs cebine koydu, kapıdan geçti ve doğuya, Treviglio ile Caravaggio'ya doğru ilerledi. ''Belgelerde ne yazıyor?'' diye sordu Carletto. ''Sonra bakacağım.'' dedi Pino. ''İngilizce okuyamıyorsan tabii.'' ''Okuyamıyorum, biraz konuşabiliyorum ama sence valizde ne var?'' ''Hiçbir fikrim yok ama çok ağır görünüyor.'' dedi Pino. Sokak lambasının altından geçerken dikiz aynasından bakarak. General Layers valizi kucağından indirip sağ tarafına koymuştu. Gözleri kapalıydı ve rüyasında Dolly'yi, karısını, çocuklarını, köleleri görüyor olabilirdi. Ya da belki de hiçbir şey gördüğü yoktu. O tek bir bakışla bile Pino'nun kalbinde keskin ve buz gibi soğuk bir şey şekillendi. Kısa ve karmaşık hayatında ilk kez acımasızlık hissini ve işleri yoluna koymanın tatlı beklentisini tattı. ''Bence gördüğünü söylediğin o altın külçelerden var.'' dedi Carletto düşüncelerini bölerek. ''Ya da dosya olabilir, yüzlerce dosya, belki daha da çok.'' dedi Pino. ''Ne tür dosyalar?'' ''Tehlikeli türde, güçsüz zamanlarında insana biraz güç kazandıran türde.'' ''Bu da ne demek şimdi?'' ''Kaldıraç, sonra anlatırım. Bir sonraki kontrol noktası nerede?'' Carletto ışığı yakıp haritayı inceledikten sonra Brescia'nın bu tarafında, ana yola çıkacağımız yerde. Pino gaza bastı ve gecenin içinde son sürat ilerleyerek sabahın dördünde ikinci kontrol noktasına ulaştılar. Belgelerine hızlıca göz atıldıktan sonra geçişlerine yeniden izin verildi ve savaşın kol gezdiği Bolzano'ya girmemeleri konusunda uyarıldılar. Ne var ki Brenner geçidi yoluna ulaşabilmek için Bolzano'dan geçmek zorundaydılar. ''Söylüyorum sana, valizinde altın var.'' dedi Carletto yeniden yola koyulduklarında. Şarap şişelerinden birinin mantarını çıkarıp şarabı yudumlamaya başlamıştı. ''Sadece dosya olmasına imkan yok. Sonuçta altın altındır değil mi? Altınla her şeyi satın alabilirsin.'' Aslında gerçekten düşününce o valizin içinde ne olduğu umurumda bile değil. Otoyol bomba çukurları ve kasisleri önceki kışın eriyen karları tarafından gizlenmiş varyantlarla doluydu. Bu yüzden Pino istediği kadar hızlı gidemiyordu. Trento ve Bolzano sapağından sapıp Avusturya'ya doğru kuzeye yol alırken saat 4.45'ti. Garda Gölü'nün doğu kıyısında Mussolini'nin eski villasının karşı sırasında ilerlerken Pino'nun aklına Piazzale Loreto'daki anarşi geldi. Uyuklayan generale bakıp onun ne kadarını bildiğini, ne kadarını umursadığını ya da rol yapıp yapmadığını merak etti. ''İyilik diye düşündü Pino. İnsanlara iyilikte bulunuyor. Bunu kendi söylemişti. O valiz hediyelerle dolu.'' Arabayı artık saldırganca kullanmaya başlamıştı. Yoldaki araba sayısı seyrekleşmişti ve ana yolda da daha az hasar vardı. Carletto'nun gözleri kapalıydı ve çenesi göğsüne düşmüştü. Şişe ve makineli tüfek bacaklarının arasındaydı. Trento'nun kuzeyinde 5'i 15 geçe civarı Pino önünde ışıklar gördü ve yavaşlamaya başladı. Silah sesi duyuldu ve Fiat'ın yan tarafına isabet etti. Silah sesleri her iki taraftan yankılanır ve bazıları isabet eder, bazıları ıskalarken Pino gaza daha çok bastı. Bu sırada Carletto sıçrayarak uyanmıştı. ''Silahını al!'' diye bağırdı Pino Carletto'ya. ''Karşılık ver!'' Carletto makineli tüfeği el yardımıyla tuttu. ''Kim ateş ediyor bize?'' diye sordu General Layers, valize doğru yan yatmıştı.
''Önemi yok.'' dedi Pina ve ışıklara doğru iyice hızlandı. Işıkların orada bariyer, testere tezgahları ve silahlı bir ayak takımı vardı. Onlara dair bir emir yoktu ve Pino kararını verdi.
''Ben söyleyince ateş et.'' dedi Pino.
''Emniyet bandalı kapalı mı?''
Carletto dizinin üstünde yükseldi, başını ve omuzlarını pencereye dayadı, makineli tüfeğin dipçiğini omzuna bastırdı. Pino durmak istediği yere 70 metre kala frene bastı. Mesafe 50 metreye düşünce farları bariyerde duran adamların gözünü aldı ve Pino yeniden gaza basıp ''Ateş et!'' diye bağırdı.
Carletto tetiği çekti ve Thompson yukarıdan aşağıdan ve aradaki her yerden mermi tükürmeye başladı. Silahlı adamlar kaçıştılar. Pino bariyere doğru ilerledi. Carletto kontrolden çıkmıştı. O tetiğe basmaya, makineli tüfekle ateş etmeye devam ediyordu. Bariyerin içine daldıkları sırada Thompson Carletto'nun elinden düştü. Yolun üstünde sekip gözden kayboldu.
''Sektir!'' diye bağırdı Carletto. ''Geri dön!''
Olmaz dedi Pino, farları kapayıp gaza bastığında silahlar arkalarından patlamaya devam ediyordu.
''Makineli tüfeğim düştü, geri dön!''
''Tetiğe o kadar uzun süre basmamalıydın.'' diye bağırdı Pino. ''Knebel kısa atışlar demişti.''
''Omzumu parçalayacaktı.'' dedi Carletto öfke içinde. ''Lanet olsun, şarabım nerede?''
Pino şişeyi uzattı. Carletto mantarı dişiyle çekip bir yudum içtikten sonra küfretmeye devam etti.
''Sorun yok.'' dedi Pino. ''Benim silahım ve iki de fazladan şarjörümüz var.''
Carletto Pino'ya baktı. ''Riske girer misin Pino? Bir kez daha ateş etmeme izin verir misin?''
''Bu kez bekle ve tetiğe dokun. Bas ve çek. Birden hızla çekme.''
Carletto gülümsedi. ''Bunların olduğuna inanabiliyor musun?''
''Seni ne harika bir şoför olduğunu düşünmüştüm, Forarbeiter.'' dedi Layers arka koltuktan. ''Geçen sonbaharda uçaktan üstümüze ateş açıldığını hatırlıyor musun? Daimler'deydik hani.'' O geceki araba kullanışın nedeniyle beni sınıra senin götürmeni istedim. Burada olmanın nedeni bu. Beni Brenner'a götürebilecek biri varsa o da sensin.
Pino bu sözleri tanımadı ve tanımak da istemediği bir adam söylüyormuş gibi dinledi. Layers'ten tiksiniyordu. Amerikan ordusundaki bir ahmağı kahraman olduğuna inandırmış olması umurunda bile değildi. Hans Layers kahraman falan değildi. Arka koltukta oturan bu adam Firavun'un köle efendisiydi, savaş suçlusuydu ve yaptıklarının bedelini ödemek zorundaydı.
''Teşekkürler Mon General'' dedi Pina ve başka bir şey söylemedi.
''Bir şey değil Forarbeiter'' dedi General Layers. ''Her zaman hak edenin hakkının teslim edilmesi gerektiğine inanmışımdır.''
Balsano'ya doğru ilerlerken gökyüzü de aydınlanmaya başlamıştı. Pino bunun gördüğü son şafak olabileceğine inanıyordu. Savaşın son 40 kilometresinde zirvesi karla kaplı dağların çerçevelediği mavi gökyüzüne pembe birer parmak gibi yayılmıştı. Pino onları bekleyen tehlikeyi düşünmüyordu bile. Aklında General Layers vardı, yeniden beklenti içindeydi ve adrenalinle dolmuştu. Pino uzanıp şarap şişesini Carletto'nun bacaklarının arasından alınca yeniden uyuyakalan arkadaşı hafifçe omurdandı. Şaraptan bir yudum ve sonra bir yudum daha aldı. Yüksek bir yer olmalı diye düşündü. Tanrı'nın katedrallerinden en büyüğünde olmalı. Pino kenara çekti. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu Carletto gözlerini hiç açmadan.
''Bolzano'nun etrafını dolaşan bir yer var mı diye merak ettim.'' dedi Pino. ''Haritayı bana ver.''
Carletto omurdanarak haritayı bulup arkadaşına uzattı. Pino haritayı inceledikten sonra Bolzano'nun kuzeyine ve Brenner geçidi yoluna onu götürecek ana yolu ezberlemeye çalıştı. Bu sırada Layers valizdeki kelepçenin kilidini açarak çişini yapmak için aşağı indi.
''Haydi gidelim.'' dedi Carletto. ''Altını bölüşürüz.''
''Benim başka planlarım var.'' dedi Pino haritaya bakarak. General geri döndü, arka koltuğa kuruldu ve Pino'nun arkasından haritaya baktı.
''Ana yol en iyi korunan yoldur.'' dedi Layers. ''Stazione yakınlarındaki ikinci yoldan git, Bolzano'nun kuzeybatısına, İsviçre yolundaki Andriana doğru ilerle. İsviçre sınırı bize kapalı olduğu için Wehrmacht o yolu umursamıyor bile.''
Amerikalıları geçtikten sonra sol taraftaki Adige nehrini de geçeceksin. Nehrin karşı tarafındaki Almanların hemen arkasındaki dağlara ilerle. Ta ki Brenner geçidi yoluna varana dek, anladın mı?
Pino kabul etmek istemese de generalin planı tek şansları gibi görünüyordu. Başını evet anlamında salladı. Dikiz aynasından baktığında Layers'in kendini yeniden valize kelepçelediğinde ne kadar canlı olduğunu gördü. Keyfi oldukça yerindeydi. Bu onun için bir oyundan farksız diye düşündü Pino ve yeniden sinirlendi. Bir iyilik ve gölge oyunundan başka bir şey değil. Layers eğlenmek mi istiyordu? O halde Pino onu eğlendirecekti. Fiyatı vitese taktı, debriyaja bastı ve içine şeytan girmiş gibi kullanmaya başladı.
43. ayrımın sonu. Sayfa 436.